Erkam Radyomuzun kıymetli dinleyicileri, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Ben Mehmet Lütfarsan, kıymetli ağabeyim Mehmet Emin Okur'la birlikte bir hayrola da tekrar beraberiz. Mehmet abicim hoş geldiniz.
Hoş bulduk efendim.
Nasılsınız, iyisiniz?
İyiyiz, hamdolsun.
Biraz yoğun bir sezon geçiriyorsunuz.
Yoğun oluyor,
yeni
evet.
Görevler, yeni
evet,
yeni
evet,
sorumluluklar.
Evet, oluyor öyle şeyler, öyle.
Maşallah, Allah sizi daha evet. Daha böyle güzel makamlara, mevkilere.
Makam mevkide gözümüz yok yani.
Yok, olmuyor ama evet. Olmayanı daha çok getiriyorlar sanki.
Evet, hani matlub olma, talip. Matlub ol, talip olma meselesi
evet,
değil
evet.
Mi?
Evet. Peki onu nasıl yapacağız? Nasıl görünür olacağız? Yani görünür olmak istemiyoruz tamam.
Evet.
Ama sizi fark edenler de çok fark etmiyorlarsa ne olacak o iş?
Ya fark etmesinler. Bu biz böyle bir iddiada olmadıktan sonra zaten sen bunun acısını çekmezsin. Veya ulaştığı zaman da aynı mutluluğa kavuşmazsın zaten. O seni evet. Tatmin edici bir şey olmaz.
Yani buradan şunu
onun
anlamalıyız.
Onun için ne bir eksiklik hissedersin evet, ne evet. Verilince de kendine göre bir fazlalık hissedersin.
Yani fark etmiyorlar beni diyenler aslında fark edilme arzusuyla yanıyorlar,
evet,
tutuşuyorlar.
Evet, o arzu aslında evet. Onları biraz evet. Daha tahrik ediyor.
Halbuki hiç gündeminde olmayacak böyle şeyler.
Burada belki şey yapan önemli ayrıntı o işi hırsla istememek yani şehvetle istememek. O seni zorlayan bir şey. Yani illa bu benim olmalı diyerek bu sefer başkalarına kıskanmaya başlıyorsun. Başkalarına
yani istemek
verilmiş şeyleri.
O noktada şey değil yani illa olmayacak bir şey değil. İsteyebilir insan.
İsteyebilir.
Yusuf Aleyhisselam'ın evet. Beni hazinelerin başına geçir demesi gibi yani.
Ama hırsla istememek lazım. O zaman tabiri caizse gayretullah'a dokunan bir şey de oluyor. Ya bunu evet. Bana verilmesi lazımdı verilmedi. Verilmediyse sen neyi tartışıyorsun?
Evet.
Yani zengin olamadıysan kimi suçluyorsun?
Evet.
Yani sen aslında ekonomik sistemi, işte sana gerekli destek olmayan babanı, ortağını suçluyormuş gibi oluyorken aslında en son tahlilde esas rezzak sahibini bir gayretullah'a dokunma durumu oluyor.
Yani
bana göre yani.
Kıskançlık da aynı hissiyat
aynı,
değil mi?
Aynı hissiyat aynı,
tamam. Yani
aynı
sonuçta
hocam.
Bende var, bende yok niye onda var?
Niye onda var?
Bunu, bana niye vermedin de ona verdin.
Veya diğer türlüsü de ya işte bana verildi. Ben kendim bunu hak ettiğim için verildi. Hiçbir şey bizi hak ettiğimiz için verildi.
Meccanen. Evet. Hepsi mevhibe evet. İlahi.
Eyvallah. Esas sahibini bilmek.
Evet.
Ve bu bir defala da olmuyor yani. Her bir şeyde tekrar tekrar kendini yüzleşmek gerekiyor. Her bir gelen nimette, her bir gelen külfette.
Evet.
Ya bu zor olan da bu zaten.
Yani o mesela şey vardır ya abi Süleyman Aleyhisselam'ın. Acaba ben şimdi nimete şükredenlerden mi olacağım yoksa küfran yani nankörlük evet, edenlerden evet, mi olacağım diye. Aslında her nimet denendiğimizin bir hüccetidir.
Doğru.
İmtihan da öyle abi. Musibet
her bir zorlukta.
Evet.
Değil mi? Yine
evet.
Bir denemenin.
Yine bir denemenin.
Zaten bu süreç olmasa insan melek gibi sabit olur yani. Ne alta gider evet. ne üste çıkar.
Evet.
Aslında imtihan da bu.
Evet. Hani bana niye verdi bu kadar efendim zorluğu? Biz niye bu kadar efendim evet. Sıkıntı içerisindeyiz? Onlar şöyle. Ya herkesin bir kere kendi içinde ayrı dünyalar yaşadığını, ayrı imtihanlar yaşadığını kimse bilemez.
Evet.
Neler neler yaşıyor belki kimse insanlar. O hassasiyetleri, ruhi yapıları itibariyle. Dolayısıyla kimse hakkında böyle ahkam kesmemek lazım. Kendisine gelince de ya seni belki Cenab-ı Hak bu şekilde
evet.
Tezkiye edecek, evet. Olgunlaştıracak. Hani diken batsa diyor muhakkak bir ecir olarak döner
vardır,
veya bir şekilde karşılığını
vardır.
Görecek diyor.
Ama o senin kendi şuuruna göre olacak bir şey.
Evet.
Öteki türlü diken batsa sen bunu nereden geldiğini bilmesen yine aynı şey. İyilik gelse nereden geldiğini bilmesen yine senin için manevi bir artısı olmayacak bunun. Aslında bütün iyilik ve kötülüklerin bize bu anlamda bu süreç içinde kemalat yolculuğunda bir basamak gibi.
O basamakta tefekkür abi.
Evet.
Değil mi?
Yani
ince düşünce.
Evet, doğru.
Niye geldi,
doğru,
nereden doğru. Geldi, nasıl oldu şeklinde.
Aslında biz şöyle düşünüyoruz. Bize gelen nimet gibi addettiğimiz şeyleri, bizi yükselten, külfet gibi addettiğimiz şeyleri de bizi alçaltan şey olarak düşünüyoruz. Aslında külfetler bizi yükseltebilir, nimetler de alçaltabilir. Doğru olan nimet ve külfetlerin her zaman bizi kemalat yolculuğunda üste doğru taşıdığının şuuruyla hareket etmektir.
Evet, evet. Şimdi o savaş size farz kılındı diye bir ayet-i kerime başlar ya, onun devamında umulur ki sizin kerih gördüğünüz, hoşlanmadığınız
evet.
Şeyler
evet.
Sizin için aslında faydalıdır. Faydalı gördüğünüz de sizin için tam tersi.
Evet.
Kerih olabilecek bir şeydir. Yani doğru. Allah bilir siz bilemezsiniz diyor.
Ben orada hüküm verici değilim yani.
Evet, evet.
Bir de hani bizde de söylenir ya rıza makamı diye bir makam var. Yani O çok zor bir şey.
Çok zor abi. Çok o hani zor şey vardır şey. Yani nimet de senden,
evet,
bela
evet,
da senden.
Çok zor
ama
bir şey.
Bize düşen hep afiyet istemek.
Evet, evet. Bir, o noktada tabii bir, o makamlara gelmeden de o makamı konuşmak abes bir şeydir ama en azından teorik anlamı içinde.
Biz sizi geldiğinizi düşünüyoruz
ve,
Ahmet abi.
Ve yaşayanları,
böyle bir hüsnü zannımız
var. Ve yaşayanları görerek. Yani evet, siz de böyle hakikaten bizim bir imtihanımızsınız yani.
Şöyle ciddi bir şey anlatıyoruz derken.
Gelmediğimiz şeyleri bize ishar ederek yeni bir imtihana sokuyorsunuz.
İstihat ederek diyelim.
Evet, evet.
Yani o noktada şey yapmayalım abi, böyle bir bozmadan devam edelim yani.
Ya ben şunu düşünüyorum. Hazreti Adem bütün Beni Adem'in bir prototipi gibidir yani.
Evet.
Onun başına ne geldiyse o manada bizim de değişik versiyonları başımıza gelecek. Ve Cenab-ı Hak da bunu bir tabiri caizse daha evvelden bize gösteriyor. Hazreti Adem cennette yaratılıyor. Asıl vatanı cennet. Fakat dünyaya ne diye geliyor dünyaya aslında? Tekrar cennete ulaşmak için.
Evet.
Bütün insanlık da böyle.
Evet, kaybettiğine asıl, tekrar
evet,
ulaşmak
tekrar
için.
Tekrar ulaşmanın şeyiyle geliyor. O zaman bu dünyaya nasıl bakacaksın? Yani Hazreti Adem gibi bakacaksın. Tamam, buranın bir sürgün yeri olduğunu, buranın bir imtihan yeri olduğunu, aslında bizim esas vatanımızın öteki alem olduğunun bilinciyle hareket edeceksin.
Şimdi Mehmet abi, o Hazreti Adem için o nispeten kolay olabilir. Gidip gördüğü,
ama
hakikaten yaşadığı,
bize,
test ettiği
bize bir kaldı. Örnektir, prototiptir.
Şöyle
evet.
Yani şimdi o noktada hani bir hani gören görmeyen gibi olmaz.
Evet.
Şimdi bize anlatıyorlar. Diyorlar ki böyle bir alem var. İşte tamam, çok güzel. Amenna ve saddakna. Zaten biz görmediğimize inandığımız için
doğru.
Görür hale geliyoruz.
Evet.
Ben o noktada en daha güzel örneğin Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem evet. olduğunu düşünüyorum. Şu anlamda hani benim bu dünyayla işimde ki işte uzun bir çölde bir vahada evet. efendim bir teneffüs misali oturan insan gibi
evet.
bu dünyayla işim tarzında. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin o noktadaki dünyayla olan irtibatı ya da zühd
evet.
diyoruz biz ona. O belki daha bir güzel bir örneklik.
Muhakkak ki öyledir ki yani netice Hazreti Adem'den sonra Efendimiz gelmiş ve bütün kurgu da onun üstüne yapılmış. Ve onun gönlünden de Kur'an'a yansıyan, vahiyle yansıyan Hazreti Adem'i de biz oradan duyuyoruz
tabii,
zaten.
Tabii.
Yani da, yoksa ya, bütün
Hazreti
kapılar...
Hazreti Adem de bize peygamberimizi öğretiyor yani.
Eyvallah, bütün kapılar oraya çıkacak.
Amen.
O kurgu, o zaman kurgusu bize ait bir zaman kurgusu.
Evet,
bizim yani
bizim
Hazreti bile... Adem daha öncedir, Efendimiz daha sonradır, biz bunu söylüyoruz.
Evet.
Fakat o katta öncelik sonralık yok. Alemin niye yaratıldığını, kainatın niye yaratıldığını evet. biz biliyoruz. Efendimizin...
Hatemül Enbiya.
Evet. Evet,
Seyyidil Mürseliğin, gönderilenlerin efendisi.
Evet,
yani.
Evet.
İnsanlığın efendisi hattı zatında.
Ama demek ki burada da bir süreç var hocam. Yani Efendimiz'e gelene kadar insanlık bir süreçten geçecek. Ve o sürece geldiğinde, Efendimiz'e geldiğinde o kadar peygamber, gelmiş kitaplar, sahifeler neyse bir noktaya gelecek. Ve Efendimiz geldikten sonra bütün kurgu artık ona göre tekrar düzenlenecek.
Yani 23 senede öyle bir şey inecek ki içerik.
Evet.
Bütün sonraki sonsuz, kıyamete kadar hiç başka bir şeye de ihtiyaç olmayacak.
Olmayacak.
Çok hakikaten.
Ama insanda ona yani. İnsanlık da ona hazırlanmış olacak.
Evet.
Değil mi bu noktada?
Evet. Evet. Evet. Tefekkür hakikaten bu noktada önemli bir şey Mehmet abi. Yani bunlar hep böyle tefekkürle aslında görmüş oluyoruz. Geçenlerde böyle bir hani boykot konuşuluyor ya şu ara. İşte Amerikan mallarını boykot edelim,
evet,
teknolojik
evet.
malları boykot
sanki
edelim.
Sanki biraz pörsüdü gibi o.
Yani evet, niye
o
pörsüdü?
Eski iPhone şeyi, WhatsApp gruplarına şey falan kalmadı. Ben bakıyorum şimdi.
Evet.
Hani bu protestolar yaygınlaşacaktı, yaygınlaşmadı yani.
Yani şimdi tabii bir kere bir gerçekliği çok fazla yok. Çünkü insanlar o işin içerisine o kadar girmiş durumdalar ki. Çıkmak öyle kolay değil Mehmet abi. Ya bir WhatsApp grubunu bile... Atıyorum bir bipnen değiştirmek
hı hı.
o kadar insanlara zor geliyor ki. Yani bunun işte daha evvelkinin şöyle kolaylığı vardı. Ben çok öyle şikayet işittim. Daha evvelkinin şöyle kolaylığı vardı. Ya biz bunu niye geçtik? Şöyle de oldu, böyle de oldu.
Doğru.
Bu sefer dönüp kendi yerli milli teknolojisini suçlayıp yapamıyorsunuz da şöyle böyle deyip. Orada bunu şeyi görüyorsun. Şimdi belli bir noktadan sonra Mehmet abi ilginçtir. Belki bu ta İbni Haldun'da bile açıklamasını bulabilir. Hani asabiye hı. bu bedevilerde ya da şehir gelmeyenlerde daha şeydir ya, yoğundur, baskındır.
Evet.
Tutkundurlar onlar. Yani kendi kullanacağına
daha muhafazakar.
Daha muhafazakar. Daha böyle efendim o kurallar
değişime daha dirençli.
Evet, dirençli. Ama şehre inen insanda böyle tutkunluklar falan filan baya baya pörsüyor yani. O direkt ihtiyacının nasıl giderildiğine bakıyor yani. Oradan gelmiş, buradan gelmiş, hiç önemsemiyor. Bu anlamda hepimiz şehirli olmuşuz. Hadari diyor ona İbni Haldun. O şehirliliğin de bir takım getirdiği zaaflar var, dezavantajlar var. Nasıl? Mesela işte o Asabiye'deki vatanseverlik, iman celadeti, sertlik yok mesela.
Çıkarcılık daha,
pragmatik,
önde.
Pragmatik, evet. Aynen. Opportunist, fırsatçı. Böyle ilginç tipler yani. Şimdi dolayısıyla burada o boykot dediğimiz hadisenin pörsümesinde bu sanki biraz daha öne çıktı gibi. Yani biz şu teknolojiyi atalım, bu teknolojiyi atalım. Millet videolarda ki o videoları da biz yine o teknolojiyle
konuşmuştuk
izledik.
Evet.
Videolarda işte telefon kırıyorlar. Ondan sonra bir baktın çok şey yapmadı yani, makes bulmadı yani.
Olmadı. Bir de şu var yani, biz en azından iki işletmeci olarak biliyoruz ki yani hani piyasada bir laf vardır, iyi para kötü parayı kovar. Yani neticesi
kötü para iyi parayı kovar. Kötü para iyi parayı kovar abi.
Ne diyor sonunda yani?
Kötü para iyi parayı yani, atıyorum sikke basıyorlarmış ya eskiden. Yani normalde altın %99.9 oranında içerisinde altın olan bir para %95'lik bir para tarafından kovulur yani.
Tamam, ben
sahtekarın bastığı para.
Anladım, ben onu kastetmiyordum. Yani ya piyasaya bir şey piyasaya çıktıysa, daha öncelikliyse, daha özellikliyse o makes bulur. Yani arz talep. Tamam mı?
Evet.
O manada söylüyorum. Yani sen bir ürünü üretiyorsan sadece bu işte milli sahiplerle bir takım efendim yani işte bunu muhafazakarlığımızın gereği veya işte bu tip sahiplerle bunu almıyorsun. Netice eğer o ürün daha kullanışlıysa, daha sana hitap ediyorsa, daha özellikliyse o ürünü gidiyorsun alıyorsun.
Evet.
Yani bu yani tabiri caizse daha büyük yatırım yapılmış, daha kullanıma açılmış şeyler daha vasatını insan tercih etmiyor.
Evet.
Fiyat farkı olsa bile.
Evet.
Yani bu bir gerçektir. Yani ben bunu şimdi marka vermeyelim. Kola biz macerası yaşadık değil mi? Bir kola macerası yaşadık. Neticede baktık bir takım hadiseler oldu vesaire. Ciddi manada söylüyorum. 5-6 katına çıktı işte yerli kolanın satışı. Sonra tekrar şu anda geldiğimiz nokta ya yerli olmaktan da çıktı. İşte belli markalar yine hüküm fermalar. Nedir? Ya işte istediğin kadar sen de ya bunun onun tadıyla ne farkı var vesaire. Ya yok işte altta bir şey var. Tamam mı? O anlamda bir ürün ister araba olsun bu, ister telefon olsun, ister bir yiyecek içecek markası olsun. Demek ki sen onun daha üstününü çıkarmak durumundasın. Piyasa böyle bir karar verici bir mekanizma var piyasada. Kendi içinde bir dengesi var yani.
Evet, tüketici o noktada nihai karar verici gibi gözüküyor ama tüketicinin de algılarıyla öyle oynuyorlar ki
Mehmet abi. O da bir sanat.
Tabii,
hocam
tabii,
o da bir sanat.
Çok doğru, aynen. Yani reklamlarla şunlarla evet. Bunlarla yani onu içtiği anda çok daha böyle genç hissedeceğini, hayatı yaşayacağını,
belki
sevinç
o
duyacağını falan
düşünüyor. Daha tinsel
insanlar.
Şeyler, daha evet. Biraz da yani piyasanın bu illüzyonist şeyleri, onda da uzman olmak ayrı bir hikaye.
Evet, evet.
Ama hakikaten de yani orada kullanılan malzemedir, şudur budur. Yani bir fiyat farkı varsa hocam insanlar böyle, o da önemli bir şeydir. Tamamını bütün yanıltamazsın yani.
Evet.
Ve belki yanıltsan bile uzun dönemde aynı şekilde devam ettiremezsin.
Evet. Yani bir yerde bir lezzet revaç bulmuşsa,
evet.
Bir yerde bir ürün hakikaten kaliteli gibi
doğru.
Böyle algılanmışsa orada hakikaten bir şey var diyorsunuz
evet,
yani.
Evet var.
Bir zemin var yani.
Var. Yani bunlar iş büyüdükçe yani teknoloji anlamında veya bedel anlamında mesela bu belki cep telefonunda biraz daha yaklaşabilir ama arabada o fark çok daha büyüktür yani.
Evet. Yani o zaman şöyle şuna geliyor Mehmet abi. Demek ki hani o dediğiniz algıyı şekillendirmek, biçimlendirmek de uzun vadede ancak kaliteyle mümkün.
Evet, evet, evet.
Yani son tahlilde insanları bir yere kadar yanıltabilirsin.
Doğru.
Ondan sonra kalıcı olmak istiyorsan işini iyi yapacaksın.
Evet.
Kalitede dediğimiz aslında ihsan boyutu.
Evet.
Yani Müslümanlar ihsan boyutunda yaşamaya çalışsalar, gayret etseler aslında bir sıkıntı kalmayacak ya. Şer, batıl işte efendim bir şekilde hep ondan mücadele devam ediyor ya. Yani onların cazibedarlığı, evet, uzun vadede kaliteyi, ihsanı, ihsan, evet, şuurunu, doğru, efendim önüne hedef olarak koymuş Müslümanlar karşısında bir etkisi olmayacak. Ama maalesef belki yine dönüp bizim kendi Müslümanlığımıza belki şey bulmamız gerekiyor.
Evet.
Bir sorgulama yapmamız
gerekiyor. Son tahlil de budur. Evet. Ama geniş platformda baktığınızda, yani bu piyasaya dönük şeylerden bahsediyoruz. Yani biz o gözle baktığımızda netice tüketici haklıdır son tahlilde.
Evet.
Tamam mı? Bu isterseniz dediğimiz gibi bir teknolojik alette olsun, isterseniz daha zor olan otomotivde olsun, isterseniz yani hakikaten bir futbol piyasasında olsun şimdi. Aynı mantık çalışıyor. Yani sen dünyanın en iyilerini kendi şirketine çekebiliyorsan, ki bu bir strateji değil mi? Biz ona şimdi yetenek avcılığı diyoruz. Şimdi yetenek avcılığı ülke sınırlarının dışında dünyayı ilgilendiren bir şey. Biz, evet, biliyoruz ki dünya ötesi firmalar, bak çok uluslu şirketler de demiyoruz, dünya ötesi firmalar dünyanın en iyi kaynaklarını ve en iyi beyinlerini kullanıyorlar.
Evet, evet.
Bunları seçip kendilerine çekiyorlar. Çekmek yetmiyor, ellerinde tutuyorlar. Ellerinde tutmak yetmiyor, en son noktaya kadar bunlardan istifade ediyorlar. O zaman zaten öyle olacak. Yani hakikaten Barcelona, Real Madrid, Manchester en iyi topu oynayacak. Niye? Çünkü en iyi adamı o çekecek.
En iyi adamı o çekiyor. Sponsoru, evet, Körfez sermayesi.
Ha mesela. O...
Sahibi Körfez sermayesi belki.
Ya.
Ama orada işleyen mekanizma ya, Anglo-Sakson dünyaya yarıyor.
Bak, şunu düşünebiliyor musun? Adam Çin'in, Japon'un, Türk'ün futbolcusunu çekiyor. Arap'ın parasını çekiyor. O 300 senelik şeyin de aklını çekiyor. Yani, evet, yine aynı hikaye.
Evet,
yani Arap sermayesini niye oraya yatırıyor?
Bizim şeyimiz var ya abi, kürsünün ismi yönetim organizasyon. Evet. Mesela organizasyon meselesi yani.
Evet.
Yani şu anda gerçekten dünyada en büyük meslek, en büyük beceri organizasyon meselesi Mehmet abi. Yani kaynakları bulmak,
evet,
örgütlemek, yürütmek ve sonrasında denetlemek.
Evet.
Sonuca erişecek şekilde bir şekilde, evet, organize etmek. Yani, evet, bütün beceri şu anda bu. Bak çok güncel bir şey abi. Belki de Zülfiyar'a dokunacak ama içimi acıttığı için söyleyeceğim. 16 bakanlığın, evet, işlerini koordine etmek üzere bir değişim ve dönüşüm ofisi kurulduğunu bakan açıkladı geçenlerde.
Evet.
New York'ta. Ve bunu dedi, biz dedi bir Amerikan danışmanlık şirketi olan McKinsey'e verdik. Yani bu işte tam organizasyon tam meselesi. Tam bu abi işte yani. Tam bu yani. Hı. Ve siz burada ya bu nasıl olur, yerli ve milli çizgiye bu ne kadar muvafıktır, mutabık düştü mü şimdi diye düşünebilirsiniz. Ama bir taraftan da bakıyorsun böyle bir organizasyon kabiliyeti yok demek ki.
Bu bir bugünkü durum var. Evet, o firma ya yine aynı hikaye. O firma belki kaç tane Türk var onun içinde biliyor musun sen?
Belki
kaç tane
Türk beyin var? Belki yüzlerce beyin vardır.
Ha sen
abi,
o Türk beyini kendi içinde tutamamışsın. Kendi sinerjini aktaramayıp adam bütün sinerjisini ona, Japon beyni de öyle. Afrikalı beyni de öyle. Meksikalı beyni de öyle. Şimdi bu adam tabii ki Barcelona gibi bir fark ortaya koyacak.
Abi bak bu nasıldır biliyor musun? Şimdi siz de yaşadınız onu. Sizin İngiltere deneyimleriniz,
evet,
var.
Evet.
Şimdi şurada trafiğe çıktığınız zaman kendinizi tanıyamıyorsunuz. İşte orada bir trafiğe çıkın. Bakıyorsun sanki 40 yıllık buranın sakini. Gayet trafik kurallarına uygun. Niye? Çünkü herkes öyle. Bu kütüphanede kitap okumaya benziyor. Yalnız başına kitap okuyorsun. Bir türlü teksif olamıyorsun. Kütüphaneye gittiğin zaman ortam öyle ya abi. Ona, doğru, göre tasarlanmış, ona göre kurgulanmış. Böyle ciddi bir efendim şey oluyor. İçinden bir his geliyor. Sen okumaya devam ediyorsun.
Tam tersi oldu bana. Ben mesela İngiltere'de kendimi tanıyamadım.
O siz duramadınız abi zaten.
Hayır, şunu söylüyorum. Siz. İngiltere'de kendimi tanıyamadım. Mesela gecenin saat 11'inde kırmızı ışık yanıyor ve ortada hiç kimse yok. Biz kırmızı ışıkta bekliyoruz. Kendimi tanıyamadım yani.
İşte onu diyorum, ben de zaten. Tamam. Yani dolayısıyla şimdi burada her türlü efendim kendine göre kural dışılığı kendine mübah sayan insanlar oraya gittikleri zaman o ortama, o teşkilat ki organizasyona yine iş dönüyor geliyor. Bakıyorsunuz, aa bu adam diyorsun ya dün bu böyle yaşayan adam değildi. Bak nasıl düzene, intizama girmiş. Aynı şekilde burada bir üniversite kütüphanesinde al kardeşim internet, evet al önünde kaynaklar, hadi çalış dediğin, imkanlar verdiğin insan doğru dürüst bir ortaya ürün koyamıyor. Gidiyor elin Amerika'sının üniversitesinde, bakıyorsun her ay bir şey çıkartıyor, bir ürün çıkartıyor yani. Yani orada o zaman bir iklim mi diyeceğiz buna biz?
Tabii.
Kültür mü diyeceğiz? Ne
evet,
diyeceğiz?
Tabii. Yani örgüt kültürü işte. Gibi. Evet. Ya bunların hepsi de geçerli. Bir de şu var hocam, yine arz talep meselesinde. Ben şunu da zannetmiyorum. Oradaki kazancı burayla eşdeğer olmuyor yani. O da ödül, motivasyon vesaire, başka faktörler.
Ha, o da mesela bir önemli.
Yani
çok doğru.
Manevi
çıktıların
faktörler.
Değerlendirilmesi aynen.
Yani sen istediğin kadar, şimdi nasıl ki deminki hikayede anlattınız. Yerli bir firmanın ben şey müdürüyüm ama uluslararası ötesi bir firmanın müdürüyüm. Aynı maaşı bile alsan oradaki tatminin farklı oluyor.
Evet.
İnsanların sana bakışı da farklı
evet,
oluyor.
Evet, evet.
Yani bu aynı yani Barcelona'da oynamak gibi yani bu, anladın
evet,
mı?
Evet evet. Evet. Şimdi bizim şey vardır mesela. Ben Vezir Köprülüyüm. Vezir Köprü'de mesela köyleri çok geniş olan bir şeydir. Yani nüfus şehrin merkezindeki nüfusa nispetle köyler, hatta Türkiye'nin birinci mi ikinci büyük ilçesiymiş köylerinin nüfusu itibariyle yani. Şimdi gidersin mesela bir köylü amca, tanıdığın, akraban, uzaktan böyle sevdiğin birisi. Sen ne okuyorsun oğlum der mesela. Şunu işte derim ki mesela, işletme olsun der. Şimdi bu olsun tabiri o kadar güzel bir tabirdir ki Mehmet abi. Anlamadım ne yaptığını ama olsun, o da bir şeydir yani gibi. Şimdi bizde birçok işte böyle değerlendiriliyor. Yani yani ben şunu şöyle keşfettim, bunu böyle yaptım. Olsun canım, sen de bir şeyle oyalan gibi. Evet. Yani o açıdan dediğiniz doğru. Çıktılar itibariyle de bizde o tür bir ödüllendirme, terfi, motivasyon meselesi.
İki türlü, maddi evet. ve manevi.
Manevi, aynen, evet. aynen. Mehmet abi bu konuda önemli, birazdan devam edeceğiz. Hayrola bir arayla devam edecek efendim. Hayrola tekrar beraberiz efendim. Ben Mehmet Lütfü Arslan, kıymetli ağabeyim Mehmet Emin Okur'la birlikte gündeme, gönlümüze düşenleri konuşmaya çalışıyoruz. Aslında gündeme düşenleri gönlümüzün imbiğinden süzüp tefekkürle taçlandırmaya çalışıyoruz gibi böyle afilli bir cümle kurayım Mehmet abi. Doğru
çok,
mu yaptınız?
Bizim programa çok uygun olmadı hocam. Sen git o edebiyat programlarında falan böyle konuş yani şimdi.
Yine de ama bir şey var yani, bir gerçekliği var bu sözün yani.
Var evet.
Çünkü gündem çok hızlı bir şekilde akıyor. Evet. Hangisini seçtiğin de aslında... Senin bir gönül dünyanın alakalı değil mi Mehmet abi?
Öyledir ama tabii burada sadece senin gönül dünyan değil. Yani bir taraftan da biz yani ne tutar, insanların dikkatini hangisi celbeder, hangi şeyden bahsederken radyoyu kapatır, ya bunu mu dinleyeceğim veya daha da ilgilenir gibi de düşünüyoruz. Sadece
ha, bir reyting kaygınız var
değil
yani.
Ama oo, kendi
maşallah.
Gönlümüzün alıcısını da dinleyiciye çevirerek...
Güzel evet. Mehmet abi, çok güzel. Ya buna reyting demiyorsunuz, dikkat ediyorum. O kelimeyi kullanmamaya
tabii,
çalışıyorsunuz.
Tabii.
Gönlümüzün frekansını dinleyicimizin frekansıyla buluşturmaya çalışıyoruz.
Buluşturmaya çalışıyoruz biz. Evet. Mesele budur yani.
Ama neredeler, ne yapıyorlar hiç bilmediğimiz belki insanlardan bahsediyoruz şu anda.
İnşallah vardır o insanlar yani bir de. Tabii bilmediğimiz
yok,
için.
Yok, orada da ümidimiz var canım.
Var, evet. Bazen de dönüş oluyor değil mi?
Tabii oluyor. Gerçekten. Böyle güzel şeyler alıyoruz.
Evet.
İlk zamanlara göre en azından daha güzelleşti.
Tabii. Evet.
Bir de ilk zamanda bir şeyler söyleyenler artık kanıksadılar muhtemelen.
Kanıksadılar. Ya bunlar böyle. Bunlar işte böyledir. Çok müdahil olmayalım. Bunlar bildiğini evet. konuşur.
Evet. Fakat ben şuna dikkat ediyorum Mehmet abi. Gelen genelde geri dönüp bildirim diyorlar yani feedback.
Evet.
Hep arabayla bir şekilde otomobille seyir-i sefer eder iken, trafikte yani.
Şöyle, sizin muhatap olduklarınız kısmıyla öyledir.
Öyledir.
Yani bizim
yoksa
çalışan...
biz ev hanımlarına çok muhatap olamıyoruz
evet,
dediğiniz gibi doğru.
Ben ciddi manada şey dönüşü var yani, belli bir yaşa kemale gelmiş, radyo dinleyen ve televizyonla işi olmayan, böyle çok kamil ve kamile büyüklerimizin bizi dinlediğini biliyorum.
Evet. Ya şimdi sen
evlerde.
Bizi kısıtladın abi ya. Şimdi nasıl konuşacağız bundan sonra böyle bir... ona göre mi konuşalım yani?
Yok, ona göre konuşmayalım.
Şimdi biz ben demin edebiyat Evet. Mari bir şeyler söylemişti. Oradan mı devam edeyim?
Yok yani? Yok. Şöyle yani sizi bilmem tabii, sizin müktesebatınız geniş.
Estağfurullah.
Hani bir laf vardır. Hoca ne sorarsa sorsun, talebe bildiğini yazar.
Bildiğini okur.
Biz evet biz bildiğimizi söyleyeceğiz.
Doğru. Evet. Doğru. Sonuçta küpte ne varsa dışarıya sızacak
öyle
yani.
Öyle olacak. Evet.
Mehmet abi, Almanya seyahati oldu Cumhurbaşkanı'nın.
Evet.
Orada da böyle bir tabii işe olumlu taraftan bakanlar, işte Almanya ile yeni bir efendim sayfa açılıyor, yepyeni gelişmeler, hep böyle dışlandığımız hani Batı tarafından bir dönemde bu bizi tekrar bak kabul ediyorlar veya biz bir şekilde onların gözüne mi giriyoruz artık, ya da oradan üzerimize gelen saldırıların bir şekilde en azından hafifleyeceğine dair bir ümit mi besleniyor bilemiyorum. Ama ilginçtir mesela, hem başbakanla görüşmelerinde hem cumhurbaşkanıyla görüşmelerinde yine kendilerine göre adamların böyle bir gündemi var. O gündemi böyle şak diye koyuyor önümüze. Evet. En önemlisi de Cumhurbaşkanımızın da olduğu, ki Cumhurbaşkanımız diyor ki ben diyor buraya muhabbete geldim. Muhabbet yemeğine. Çünkü biz meseleleri zaten burada başbakanla gündüz konuşmuştuk. Evet. Tam orada çıktı. İşte çok da aktif siyasette yeri olmayan, bizdeki eski cumhurbaşkanı statüsüne benzer bir statüsü olan Alman cumhurbaşkanı. İşte dedi hapisteki gazeteciler, işte şunlar bunlar. Yani bunlar böyle bir hakkı nereden buluyorlar?
Çok da bu hani diplomatik terbiyeye ve usluba uymayacak bir şekilde. Yani sen aslında diplomasi şöyle bir şeydir. Kapalı kapılar ardında, açık olmayan toplantıda açık konuşursun. Açık toplantıda kapalı konuşursun. Yani o nezaket üslubunu, bir gelmiş misafiri iğneleyecek bir şey söyleyemezsin. Bu diplomasinin de üslubudur. Aslında bizim ahlakımızın da üslubudur, değil mi? Evine girmiş misafirin, düşmanın bile olsa, sana da misafir muamelesi yaparsın. Buna uymadı bir defa ki sanki bizim Cumhurbaşkanımız da gerekli uyarıyı yaptı.
Zaten onun en farik vasfı o. Yani.
Evet.
Allah mübarek etsin. Hakikaten evet. Böyle içinden geldiği gibi.
Sakınmadan.
Evet. Takır konuşuyor.
Konuştu.
Maşallah.
Eski bir şey gibi yani. Bir Osmanlı edasıyla
evet,
konuştu.
Evet.
Yani.
Evet evet.
Ve ona gerekli
cevabı verdi.
Haddini orada gösterdi, evet, diyebiliriz. Üslubunca o da. Bak evet, o da önemli bir şey. Bu Alman meselesi tabii hocam. Böyle daha dünya iki tane savaş yaptı. Birinci Dünya ve İkinci Dünya Savaşı. İkisinde de Almanlarla savaştı.
Almanlarla savaştı.
Ama biz Almanlarla hiç savaşmadık.
Evet, evet.
Mesela.
Evet.
Öyle de bir şey var. İlginç. Hatta birincisinde de müttefiktik.
Doğru.
Başımıza da ne geldiyse bu Almanların yüzünden geldi aslında yani.
Nedir? Evet. Bize anlatılır ya. Biz normalde bütün cephelerde galip geldik.
Aynen.
Ama Almanlar yenik sayıldığı için biz de yenik sayıldık.
Yani kötü bir ortağın ya vardır. Hani girersin, sende iyi para, mal mülk vardır. Herifle ortaklık edersin. Ondan sonra o iflas ettiği için sen de bütün şeyin gider.
Evet,
biraz
evet,
ona benzetiyorum. Yani
doğru,
ta
doğru,
o iki aynen tane geminin gelip o Rusları bombalamasıyla başlayan süreç gibi.
Evet.
Yani hakikaten Çanakkale'de başka bir şey. Yemen'de, bütün dünyada birden. Yani bu adamlar yenildiler.
Biz de yenik sayılır.
Biz de yani imparatorluk sınırlarından cumhuriyet sınırlarına geldik. Tamam, yine bir yani yeni bir devlet kurduk. Burada da Almanlar tekrar ayağa kalktı 15 sene sonra.
Evet.
Bütün dünyaya yine kafa tuttular.
Evet.
Bizim kendimize gelmemiz bugünleri buldu.
Evet.
Mesela değil mi?
Evet.
O eski kendimize güvenimizin gelmesi. Evet. Belki maddi gücümüzün tekrar yerine gelmesi. Fakat Almanlar yine bir güç, dikkat ederseniz. Yani ona rağmen, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki hale rağmen.
Abi şöyle güç olduğunu şuradan anlayalım. Evinde Alman malı olmayan var mıdır acaba? Yani bu çok önemli bir şey yani.
Hı.
Beyaz eşyasından tutun, işte efendim elektrikli aletlerine kadar. Siemens 1853'te abi İstanbul'da faaliyete başlamış.
Doğru, doğru.
Yani ne kadar siz işte işletme...
Doğru. Sanayi devrimi İngiltere'de bizim başlamıştır ama Almanya'da aslında devam etmiştir.
Evet, evet. Kaç tane şirketimiz 1853'lü yıllara kadar uzanıyor ki yani?
Ya bizim...
Boş'un 1908'de yine İstanbul'da şube açtığını biliyoruz.
Hocam teknoloji ve makineden bahsediyorsunuz. Teknoloji evet, ve makine. Ben onu örneğini verirken yani biz mesela Avrupa'da öyle baktığınızda Amerika bile geçmişi nedir ki yani, o Ford'ların bilmem nelerin değil mi? 200 seneden bahsedersin
evet,
bir noktaya kadar.
Tabii.
Bu makinedir, ağır sanayidir. Benim en yakın uzak firmalarımı, en uzun ömürlülerini say desem, sen yine Koç Sabancı Eczacıbaşı dersin. Onların yok, geçmişi 40'tır 50'dir.
50'dir tabii. Hacı Şakir dersin.
Ha şey dersin yani, 3 tane şey dersin. Evet. Kuru Kahveci Mehmet Efendi, Hacı Bekir Lokumcusu, Vefa Bozacısı. Yani adam şimdi makine yapmış, araba yapmış, sen onun karşısında kahven var diyorsun.
Bozan var
adam
diyorsun,
işte evet, şey yapmış, işte teknolojik alet yapmış, boza yaptım ben de diyorsun, lokum yaptım diyorsun.
Evet, evet.
Yani bu resmi gösteriyor aslında bir şekliyle. Evet. Yani bizim bu kaçırdığımız treni gösteriyor aslında.
Evet, o ağır sanayi dediğimiz şey, hani bir ara Erbakan Hoca'nın da çok böyle şeydi.
Evet, evet.
O da Alman kökenli, Alman tabii eğitimi aldığı için muhtemelen. İlginçtir abi. Şimdi bu ara herkes Endüstri 4.0'ı konuşuyor mesela. Hı-hı. Endüstri 4.0 da aslında bir Alman ürünü. Yani Almanya'da ilk defa çıkmış ve şu anda ciddi anlamda böyle bir gündemi kapsıyor. Bizde de mesela bir komite kurulmuş, işte Endüstri 4.0'a efendim Türkiye'yi hazırlayalım, geri kalmayalım bu teknolojik trendden şeklinde. Ne var Endüstri 4.0'ın arkasında? Akıllı teknolojiler var artık. Karanlık fabrikalar, insansız sistemler. Evet. Ondan sonra büyük veri dedikleri işte robotlar. Bunlarla ilgili atılımı da yine Almanlar yapıyor. O anlamda Almanların ciddi bir şeyi var yani, böyle bir. Yine çıkıp bir 3. Dünya Savaşı da olacaksa yine Almanlarla yine, olur gibi geliyor
yani,
bana.
Aynı tarafta gerçekleşir gibi. Yani
evet, evet.
Çünkü bu İngiltere'ye bakıyorsun. İngiltere bir uydudur. Zaten o 1. Dünya Savaşı'ndan sonraki pozisyonu deniz ötesine evrilmiştir.
Evet.
Ya Fransa malum, İspanya oradan, yani İtalya değil mi? Onlar kendi dertleriyle çok daha fazla uğraşıyorlar. Yine Almanya'dır oradaki güç. Ama şu da var yani. 50 milyon kayıptan bahsediliyor 1. Dünya Savaşı'nda Avrupa'da hocam, bak şimdi 50 milyon insanın kaybından bahsediliyor. Yani bu az bir şey değil.
Kesinlikle.
Ve bütün şeylerin dümdüz edildiğinden bahsediliyor. Evet, tesisler evet, vesaireler, şunlar bunlar. Ya bu adamların aslında yine ve yeniden nasıl bize 1. Dünya Savaşı'nda verdikleri zarar malum. Ya 2. Dünya Savaşı'nda aslında bunları da kurtaran, bugünkü yere getiren bizim insan gücümüz. Yani 60'larda oraya gitmeye başlayan ve hakikaten insan sermayesi olarak tekrar Almanya'nın canlanmasına sebep olan bir güç bu.
Şimdi orada şöyle bir şey var Mehmet abi. Tabii bu biz hep dönüp dolaşıp yine kendimize bağlıyoruz hadiseyi de. Ben Alman düşüncesinin, Alman fikriyatının, Alman entelektüel zemininin aslında romantizm de dahil, edebiyat da dahil, esas
felsefe de
felsefe dahil, evet, felsefe dahil. Şimdi mesela Alman üniversiteleri, Alman entelektüelleri, bak Schopenhauer'undan, Goethe'sinden, Nietzsche'sinden,
Marx Moskova'dan mı çıkmış?
Aynen. Heh, aynen.
Almanya'dan. Şimdi,
evet. Almanya bu anlamda gerçekten çok mümbit bir toprak abi. Mesela kiliseye karşı ilk defa reform hareketini çıkartan Luther de Alman yani.
Evet, Luther de yani Alman. Calvin de.
Endülijans biz vermeyiz diyorlar. Yani endülijans o hani cennetten toprak satıyor güya işte. Sözde böyle bir uygulama var. İlk defa bunu Luther itiraz ediyor. Endülijans uygulamalarına karşı işte 104 madde mi 110 madde mi diye bir bildiri asıyor kilisenin kapısına. Oradan çıkıyor protestanlık. Şimdi Alman düşüncesi toprağında bir şey var yani, bir mesela Frankfurt Okulu diye 1930'larda çıkmış bir okul var.
Eleştirel
düşüncenin zemini orada
kontra
çıkıyor.
Düşünce, evet.
Şimdi Alman üniversiteleri ilginçtir. Orta Çağ'da da şey, affedersiniz, özellikle bu hani bahsettiğimiz, biraz önce bahsettiğimiz isimlerin öncülüğünde Hegel mesela büyük bir düşünür. Ondan sonra Max Weber, işte baktığın zaman bütün bir böyle hani bürokrasiyi, düşünceyi, Kant, hakeza. Böyle baktığınız zaman her birisinde bir Alman şeyi var. O üniversitenin, o düşünce sisteminin. Dolayısıyla zemin, tefekkür zemini abi aslında. Yani oluşturmuşlar o zemini ve onun üstüne bu tür makinasını, teknolojisini üretmek kolay oluyor yani. Şimdi bir milletin bu anlamda varoluşunun temel dinamikleri ne kadar büyük insanlar yetiştirdiğiyle alakalı. Fikri anlamda diyorum.
Evet.
Düşünce planında diyorum. Mesela Rusya dediğiniz şey, Sovyet Sosyal Cumhuriyetleri Birliği olur, Çarlar gider, o gider, bu gider. Ama Rusya dediğin zaman bir Dostoyevski'yi,
tabii,
bir Gogol'u, bir efendim şeyi Tolstoy'u, yani onu yetiştiren zemin aslında Rusya'dır yani.
Evet.
Bizde de işte hani diyoruz ya, ya 15 senede bu adamlar nasıl hemen ayağa kalktılar? Çünkü köklerine bağlılar.
Doğru.
Sen 70-80 senede ne yaptın? Kökünü sürekli inkar ettin, evet, yani. Zemininin nereden kaynaklandığını hep inkar ettin. O yüzden sen ayağa kalkamadın. Şimdilerde ayağa kalkma çabası içerisine giriyoruz. Orada da işte bakıyoruz ki karşımızda bir dünya var yani.
Evet. Ya tabii ya birçok adamdan bahsettik vesaire. Bu kadar yerli ve millilik iddiası içinde bu bahsettiğin şeyler de, bunlar da sonra bize demesinler ki ya siz böyle bir iddianız var ama bir avazda bak kaç tane şey saydınız ve bunlara bir övgü mahiyetinde durum tespiti yapmak
yok,
için.
Yok yok, Almanların biz, şu an şeyini söylüyoruz tabii,
evet,
canım yani.
Durum Almanlar, tespiti yapmak için
hayır,
söylüyoruz.
Hayır yani Almanların ortaya koydukları performansın altında düşünce var.
Evet.
Tefekkür var. Aklı kullanma var. Beyin var. Bir sanat var.
Bir de şu var
kültür
hocam.
Kültür var.
Onu da söylemek lazım. Şimdi bir adam Katoliklikten veya Ortodoksluktan Protestanlığa geçiyorsa aslında süreç anlamında İslam'a daha yakın bir hale geliyor demektir. Çünkü yani onların
dogmalarından sıyrılıyor. Daha aklını kullanma,
evet,
yoluna giriyor
daha
demektir.
Akıl, sadece akıl demeyelim buna. Yani işte aslında İslam umdelerine
daha bireysel bir dini,
evet,
anlayış.
Daha yakın bir hale
gelirse.
Değil,
evet,
mi? Saç o tip sokulmuş saçmalıkları reddediyor
evet,
aslında.
Evet, evet, evet.
Daha doğrusu şunu söyleyelim. Belki o Hanif olduğu söylenen İlk Hristiyanlığa doğru bir gidiş var. Yani o Ortodoksların ve Katoliklerin ifsad ettiği, sonradan soktuğu şeylerin de bir kısmı inkar edilerek.
Bunun yalnız şöyle bir şey de var Mehmet abi. Bu gelenekselciler diye bilinen işte Frigid Schon, René Guénon gibi bir takım,
evet,
Avrupalı Müslümanlar var.
Hı hı.
Bunlar çok entelektüel, ciddi entelektüeller yani. Türkiye'de de var temsilcileri.
Evet.
Bunlar ama tam tersi Protestanlığı Katoliklikten bir sapma olarak görürler.
Evet.
Katolikliği de daha orijinale yakın olarak değerlendirirler. Ya Protestanlık bir anlamda aklını kullanmak, dolayısıyla vahiden ya da kutsal öğretiden ya da bir şekilde ona bağlılıktan böyle sapma olarak değerlendirilir.
Ben o
yani bunu o şekilde not düşelim de.
Şunu,
yani bunun tam tersini düşünenler de var. Onu
yani
söylüyorum.
Şimdi bir üçlemeden bir teklemeye doğru gidiyorsan buna ben akılcılık diye tanımlayabilirsin bunu. Doğrudur da yani o manada düşündüğünde bu kainat tevhide göre ayarlanmıştır. Yani sen o üçlemeden oraya geliyorsan zaten bir ilerleme yapıyorsun demektir. Yani senin dediğin gibi işte cennetin papazların hakimiyetinde vesaire dağıtıldığı bir yerden de bunları redde geliyorsan yine aslında tamam bir akılcılık vardır ama yani aslında yine İslam'ın söylediğine yakın bir yere geliyorsun demektir. Benim kastım oydu. Yoksa onların içindeki bir takım felsefi şeyler değildi yani. Ve şöyle de söylenir. Aslında Avrupa milletleri içinde İslamiyet'e en yakın millet Alman milletidir diye söylerler. Yani bir İngiliz'den, bir Fransız'dan yani öne çıkmış şeylerden ziyade. Niye? Çünkü bunlar çalışkandırlar, bir noktada işlerinde dürüsttürler, bir noktada disiplinlidirler. Bunlar da İslam'ın bize öğütlediği şeylerdir. Aslında buradaki şey İslam'ın layıkınca temsil edilememesidir şey içinde, o milletlerin içinde. Eğer yani biz aslında şöyle de düşünelim. Mesela bir Osmanlı modelinde bir yere gidileceği zaman, bir yere fethedildiği zaman veya oraya birileri gönderileceği zaman temsil kabiliyeti en üst düzeyde insanlar gidermiş.
Evet.
Fakat biz neyi gönderdik? Burada zaten bir iş sahibi olmayacak vesaireler gidince oraya. Onlar aslında bizim kültürümüzü, inancımızı da tam temsil edemediler. Yani aslında seçilmiş insanlar oralara gitselerdi belki çok daha farklı olacaktı diye söylenir ki bence de doğru bir tespittir. Doğru bir tespittir. Hatta çoğu insan bizim Türklerle evlenen Alman yengeler, bizim Türklere bakarak bir de dinin gerçeğini araştırmaya başladıklarında ya senin inandığın dinle hiçbir ilgin yok diyerek
Danimarkalı gelin.
Kendi daha dindar oluyor. Değil mi yani?
Danimarkalı gelin diye bir film vardı ya orada evet. Aynı şey anlatılıyor.
He,
yani.
Ben bir anda hatırlayamadım
i̇şte,
onu.
Müslüman
tamam ya bu hikaye çok yani.
Ben peki İslam'ı yaşayayım o zaman diyor. Aa, bakıyor ki evlendiği ailenin...
Adamdan uzaklaşmış.
İslam olgusundan
İslam'a
çok daha...
yakınlaşmış, aynen. Adamdan aynen. Uzaklaşmış.
Evet.
Bu da bir realitedir.
Evet, evet.
Bu anlamda baktığımızda.
Evet. Mehmet abi, bahis uzar gider.
Uzar, Almanya'dan girersek nereden çıkarız bilemeyiz artık yani.
Ama Almanların özellikle bu gurbetçilerle, yani gurbetçi dediğimiz bizim vatandaşlarımızla yaşadıkları da çok böyle ilginç tecrübeler var. Yani bir Almanlar tamam felsefe şu bu falan filan ama bizimkiler de onlara bayağı bir şey öğretmiştir.
Evet,
yani.
Pratik hayattaki çok gerçeği öğretmişlerdir, doğrudur yani.
Evet, evet. Yani evet. Hayatlarında hafsalarını almayacağı, bu nasıl olur acaba diyecekleri. Böyle bir
çok pratik şeyler. Evet, eskiden vardı çok bizde. Yani bizim için çok sürpriz bir şey değildi ama Almanların kafa almıyor. Bu jetonlar vardı ya eskiden.
Evet.
Telefona atılan jetonlar böyle.
Evet, sarı böyle bakır renkli.
Yani tabii onlarla iletişime geçiyorsunuz ve hakikaten de Almanya'da da olsa pahalı bir şeydi Türkiye ile görüşmek. Yani 80'lerden bahsediyoruz. 70'lerden bahsediyoruz. Bizimkiler hakikaten böyle bir jeton şeklinde kalıplar yapmışlar. Ona da su dolduruyorlar. Buz jeton üretiyorlar. Onlarla saatlerce konuşuyorlar. Şimdi adamlar da açıyorlar şeyi. Burada bu ankesörden şu kadar saat görüşme yapılmış.
Fakat hiçbir şey yok. Kurumuş
fakat
gitmiş.
Bir şey yok ortada. Bu nasıl oluyor? Sonra keşfediyorlar ki şey var. Bunlar bunu yapıyorlar falan. Ondan sonra tabii kendilerine göre tedbir almışlardır belki. Veya şunları çok söylerlerdi. Kazalar oluyor. Tabii Almanya'dan çıkıyor adam. Yugoslavya, Bulgaristan, Yunanistan üstünden nereden geliyorsa. Arabada kazalar oluyor. O zaman teknoloji de yani o kadar gelişmemiş. Gaz sabitleme sistemi falan yok. Adam belki 30 saat araba sürüyor. Tabii bacaklar şey olduğu için ayağının birini altına alma ihtiyacını hissediyor bizim şeyler. Kazalarda da hep ya şoför halinin tam altında bir tuğla. Bir tuğla çıkıyor. Ya şaşırıyorlar. Ne der? Bizimkiler gazı sabitlemek için tuğlayı gaza koyuyorlar belli şeyde. O gaza bastı. Ayağını da altına alıyor.
Cruiser mi diyorlar ona? Ne diyorlar?
Evet yani hız sabitleyici yapıyor kendine
daha
göre.
O zamandan teknoloji bak. Muhtemelen oradan bulmuştu Almanlar o şeyi.
Yani böyle orijinal şeyler ama hep de böyle işin farklı bir tarafına giden şeyler.
Abi Alman...
Aklı almıyor yani böyle bir şey.
Alman Başkanlık Sarayı'nın karşısındaki parkta mangal yapan Türkler hocam. Yani, bu yani.
Evet.
Dolayısıyla dediğim aslında gibi biz Almanlar dünyaya çok şey öğretmiş olabilirler ama Almanların da bize öğrendiği çok şey var. Onları bir ara ayrıca konuşuruz.
Aslında bu eski bir şeydir yani. Dumanlı haberleşme.
Dumanlı
orada adam diyor
mesaj
ki
veriyor bak.
Sen o sarayı kurdun ama bak şu duman ne anlatıyor sana biliyor musun diyor yani.
Evet, evet. Efendim hayrola her pazar ve her çarşamba sizlerle beraber olmaya devam edecek. Ben Mehmet Lütfarslan, kıymetli ağabeyim Mehmet Emin Okur'la birlikte bir sonraki programda buluşmak üzere hepinizi Allah'a emanet ediyoruz.
Allah'a ısmarladık.